Öyle birini düşünün ki Efendimizin en yakını olma fırsatını tepsin de en büyük düşmanlarından biri haline gelsin. Öyle birini düşünün ki Efendimizin iki kızını kendine gelin alacak kadar onu yakından tanısın ama bir süre sonra panayırlarda onu takip ederek insanlarla arasına girsin ve "Ey insanlar, ondan uzak durun, ona inanmayın" diyerek hakikatin yayılmasına engel olmaya çalışsın. Öyle birini düşünün ki Efendimizin kapı komşusu olacak ölçüde yakınında bulunsun, en güzel davranışlarına muttali olsun da aşamadığı kaprisleri nedeniyle baş aşağı cehenneme yuvarlananların öncüsü olsun. Evet, ışığa gözlerini kapatanlar serisinde bugünkü konuğumuz Ebu Leheb. Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin tebliğ dönemine yetişen dört amcasından birisi. Aslında Ebu Leheb, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem babası ile ana baba bir kardeş değil. Yani Ebu Leheb'in annesi, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem diğer üç amcasının annelerinden farklı. Ancak babaları Abdülmuttalip ve o dönem Arap toplumunda öz kardeşlik için aynı babaya sahip olmak yeterli bir kıstastı. Ebu Leheb'in asıl ismi Abdülüzza, yani Uzza'nın kulu kölesi. Uzza bilindiği üzere müşrik Arapların en büyük putlarından birisi. Ebu Leheb de bu puta bağlılığıyla, sadakatiyle biliniyor. Bu bağlılık sıradan bir bağlılık da değil. Ebu Leheb, Eflah isimli put bakıcısından sonra bu işi üstlenmiş. O dönemde Mekke'de büyük putlardan sorumlu, onların bakımlarıyla ilgilenen isimler vardır ve bu itibarlı bir iş. Paganist de olsa, putperest de olsa bir insanın yaptığı işin karakterine bürünmesi nedeniyle Ebu Leheb de Uzza'ya özel bir ilgi ve bağlılık duyuyor. Zaten asıl ismi de Abdülüzza ve Uzza'ya bağlılığı sıradan müşriklere göre daha fazladır denilebilir. Peki Ebu Leheb ismi nereden geliyor? Ebu Leheb kelime anlamı olarak alev babası demek. Yüzünün güzelliği veya kızdığı zaman yanaklarının kızarması nedeniyle babası Abdülmuttalip oğlu Abdülüzza'ya Ebu Leheb künyesini vermiş. İslam öncesi Arap toplumunda kabile liderlerinin yanı sıra o kabilenin ileri gelenleri de var. Ebu Leheb de Ebu Talip'in ölümüne kadar Haşimi ailesinin lideri olmasa da sülale içinde sözü geçen itibarlı bir isimdi. Ebu Talip ölünce de Haşim oğullarının lideri oldu. Bu toplumsal konumunun yanında zengin de bir insan, ticaretle uğraşıyor ve bu sayede oldukça zenginde olmuştu. Öyle ki cahiliye döneminde bir kantar altına sahip 4 Kureyşli'den birinin de Ebu Leheb olduğu söylenir. Hem Abdülmuttalib'in oğlu olması hem de zenginliği ona Mekke toplumunda statü kazandırmış ve sosyal hayatta sözü dinlenen birisi olmasını sağlamıştı. Bununla birlikte Ebu Leheb'in hiç değilse nübüvvetten önce şefkat ve mülayemet sahibi bir insan olduğu da anlatılır. İslam öncesi döneme ait Ebu Leheb ile ilgili bildiğimiz birkaç hadise var. Bunlardan en önemlisi Kabe'deki altından bir ceylanın çalınması hadisesi. İran kralı tarafından Kabe'ye hediye edildiği söylenen veya Abdülmuttalib'in zemzem kuyusunu kazarken bulduğu rivayet edilen altından yapılma bir ceylan vardır ve bu ceylan Kabe'nin içinde yer almaktadır. Ebu Leheb ve birkaç kafadar arkadaşı içkili eğlence meclisleri düzenlerler. Bir gün bu eğlence için yeterli paraları kalmaz ve o altından ceylanı çalmaya karar verirler. Ceylanı çalarlar, satarlar ve istedikleri kadar içki alırlar. Ceylanın çalındığı anlaşılınca da Mekke'de büyük bir yaygara kopar ve suçlular Mekke'yi terk ederler. Bazıları Efendimizin diğer amcaları olan Ebu Talip ve Hazreti Abbas tarafından yakalanırlar. Hırsızların ellerinin kesilmesine karar verilir. Hatta bir tanesinin de eli kesilir. Diğerleri Abdülmuttalib'in varislerine kan parası ödeyerek kurtulur. Ebu Leheb de Huza'a kabilesinden olan dayılarının araya girmesiyle para cezası ödeyerek elini kesilmekten kurtarır. Bu son derece büyük bir olay. Hatta sırf o altından yapılma ceylanın kılıfı bir ihtiyarın bahçesinde bulunduğu için o ihtiyarın bile eli kesilir. Adamcağız da kısa süre sonra ölüyor. Ancak asıl hırsızlar araya itibarlı kişilerin girmesiyle para cezası ödeyerek kurtuluyorlar. Kimse de bu adaletsizliğe karşı çıkmıyor. İşte dönemin Mekke'sindeki çarpık adalet anlayışının basit bir örneği. Dönelim biz konumuza. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe başlamadan önceki dönemde Ebu Leheb ile ilişkilerinin gayet pozitif olduğunu söyleyebiliyoruz. Örneğin Ebu Leheb Allah Resulü'nün doğum haberini alınca çok sevinmiş ve bir köle azat etmiş. Amine annemizin sütünün yetmediği zamanlarda da Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Peygamber Efendimiz'e süt anneliği yapmış. Ayrıca Ebu Leheb Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizden olma iki kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü oğulları Utbe ve Uteybe'ye istemiş ve hatta nişanlarını da yapmıştı. Bazı kaynaklarda Efendimiz ile Ebu Leheb arasında İslam'dan önceki döneme ait tek bir negatif hadise naklediliyor. Anlatılanlara göre bir gün Efendimiz iki amcası Ebu Talip ve Ebu Leheb'in tartışmaya başladığını görüyor. Ve tartışma bir kavgaya dönüşüyor. Kavga esnasında Ebu Leheb üstün bir durumda ve Ebu Talip'i altına alıp hırpalıyor. Tam o sırada henüz genç bir delikanlı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olay yerine geliyor. Amcası Ebu Talip'e yardımcı olup onu Ebu Leheb'in elinden kurtarıyor. Ebu Leheb de bu duruma içerliyor ve Efendimiz'e dönerek "O amcansa ben de amcanım. Niye böyle yapıyorsun?" diye tepki gösteriyor. Bu hadiseden dolayı Ebu Leheb'in Efendimiz'e karşı kalbinde bir kırıklık kalmış olabilir düşüncesi var. Fakat bazı tarihçilerin aktardığı gibi Ebu Leheb'in düşmanlığının asıl nedenini bu olay olarak lanse etmek pek mantıklı durmuyor. Çünkü Ebu Leheb bu olaydan sonra oğullarını, Efendimiz'in kızlarını istemiş. Yani bu isteme hadisesi bu olaydan sonra gerçekleşmiş. Ebu Leheb İslam'dan önce çok kötü, kendisinden uzak durulması gereken, selam verilmez ve hiçbir zaman kendisine güvenilmez, şerliler şerlisi bir insan mıydı? Hayır, böyle diyemiyoruz. Nübüvvet öncesi dönemde Ebu Leheb çok şerli, çok kötü bir insan olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızlarını Ebu Leheb'e gelin olarak vermek istemezdi. Efendimizin ailesi maddi durumu yerinde soylu bir aileydi. Bu nedenle Mekke'de Efendimizin kızlarıyla evlenmek isteyecek pek çok aile olması da çok normaldi. Böyle bir durumda Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Leheb'e evet demesi onun da aslında insani anlamda belli bir seviyenin üzerinde olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Çünkü insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten önce de ferasetli, karşısındaki insanı tanıyabilen akıllı bir insandı. Peki ne olmuştu da? Yumuşak huyluluğuyla tanınan, Efendimiz'i çok seven, doğduğundan beri her haline şahit olan Ebu Leheb, İslam'ın gelişinden sonra Allah Resulüne düşman olmuştu. Bu noktada birkaç sebepten bahsedebiliriz. İlk olarak Ebu Leheb atalarının dinine sıkı sıkıya bağlı birisi. Dindarlık sadece Müslümanlara has bir özellik değil. Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Budist de kendi dininin sadık bir takipçisi olabileceği gibi paganlardan da putperestlerden de gayet kendi dininin dindarları çıkabiliyor. İşte Ebu Leheb de hem Uzza'ya özel bağlılığı hem de kabile asabiyeti gibi nedenlerle kendi şirk dinine sıkı sıkıya bağlı koyu bir dindardı. Bu yönüyle Ebu Leheb Mekke'nin yerleşik putperestlik veya pagan dininin yani Mekke'nin müesses nizamının önemli bir figürüydü. Dolayısıyla Ebu Leheb ışığa gözlerini kapatmasının başlıca sebeplerinden birisi bu batıl inancındaki taassubu. Yani doğru olduğuna inandığı dini değiştirmemek için yeniliklere, hakikate kapalı birisi olmasıydı. Farklı bir şeylerin de doğru olma ihtimaline, kendisinin yanlış düşünüyor olabileceğine hiç ihtimal bile vermemesiydi. Bu kapalılık, bu tutuculuk insan zihnini bloke eden, gözünü kör, kulağını sağır hale getiren en güçlü virüslerden birisi. İnsan kendi inandığının kesin ve tam doğru olduğunu düşünüp farklı fikirlerden yüz çevirdiğinde en iyi ihtimalle bir durağanlığa düşmeye mahkum. Farklı fikirleri dinlemek, kendi inandıklarımız doğru olsa bile o doğruları sağlamlaştırır. Ebu Leheb ise sabit fikirliliği nedeniyle burnunun dibinde yer alan nuru görememiş, kısa sürede dünyanın büyük bir kısmının tanışacağı nurlu bir hakikatin kapı komşusunun evinden kendi hanesine girmesine bile müsaade etmemişti. Vaesefa. İkincisi, Ebu Leheb'in iman etmemesinde etkili olduğunu düşünebileceğimiz faktörlerden bir diğeri de aslında çok inatçı olmasıydı. Bir rivayete göre Ebu Cehil, Ebu Leheb hakkında sakın bunu kızdırmayın, bir kez karşı tarafa geçerse onu asla geri döndüremeyiz demişti. Taassup ve inadın birleşimi insanda ne korkunç bir karakter oluşturuyor değil mi? Bir üçüncüsü, Ebu Leheb'in İslam'ı reddetmesinin sebeplerinden bir diğeri de tıpkı daha önce kendisinden bahsettiğimiz Velid bin Muire'de olduğu gibi kibirdir. Evet, Ebu Leheb kendini diğer insanlardan üstün görüyordu. Bir gün Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve ona eğer dinini kabul edersen benim için ne var diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inananlara verilecek mükafatları anlattı. Fakat Ebu Leheb'in derdi başkaydı. O kendini sıradan insanlardan üstün görüyor ve üstünlüğü nispetinde de ayrıcalıklar talep ediyordu. Bunlar diğer inananlar için de var. Benim için ayrıca bir şeyler yok mu diyor. Sonrasında da haşa kahrolası din beni başkalarıyla bir tutuyor diyerek küstahlıkta haddini aşanlardan oluyor. Ebu Leheb bu duygularla Allah Resulüne tabi olmadı. Hatta Allah Resulüne tabi olmayı adeta zul sayıyordu. Bu ne biçim bir din ki beni diğer insanlarla eşit tutuyor düşüncesindeki kibrin kokusunu hepiniz almışsınızdır. Kibir böyledir. Ancak şu ayrıma dikkat etmemiz lazım. Bir insanın diğer bir insana karşı gösterdiği kibir, evet, bir kötü ahlaktır. Üzerinde çalışılırsa da zararı azaltılabilir. Ancak Allah ve Resulüne karşı diğer bir deyişle seni yaratana, kibirlenmek için sahip olman gereken benlik duygusunu bile sana veren Rabbine ve onun en sevgili kulu olan Habibine karşı ve o Habibin eliyle sana ulaşan iman hakikatlerine karşı kibir düpedüz küfürdür. Böyle Böyle bir kibir karanlığıyla iman nuru aynı kalpte bir araya gelmez. Bu anlamda mütekebbir kibrini yenmedikçe iman da edemez. Allah hepimizi böylesi korkunç bir kendini bilmezlikten muhafaza buyursun. Kalplerimizdeki kibir kalıntılarını silip süpürsün ve tahkiki imanın lezzetine ulaştırsın. Ebu Leheb'in iman etmesinin önünde engel olan muhtemel bir diğer sebebe geçelim. Burnunun dibindeki hakikate gözlerini kapatan ateş babası lakaplı Ebu Leheb'in bu tutumunun ardında yatan sebeplerden birisinin de hanımının etkisi olduğu ifade ediliyor. Ebu Leheb'in eşi Ümmü Cemil, Ebu Süfyan'ın kardeşi. Ümmü Cemil'in mensubu olduğu Ümeyye oğulları ile Allah Resulü'nün mensubu olduğu Haşim oğulları arasında geçmişten gelen Mekke'nin liderliğini ele geçirme konusunda ciddi bir mücadele var. Ümmü Cemil'in bu bağlamda Allah Resulü'ne karşı çıkmasında kocasının ailesinin liderliği ele geçireceği konusundaki endişelerinin etkili olduğuna dair yorumlar da var. Bakın, hasedin de kaynağı olan kibir ne zehirli ne sinsi bir hastalık. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı yaptığı kötülükler nedeniyle Kur'an'da Ümmü Cemil'den de bahsedilmiş, hatta kendisinin yaptığı kötülükler kınanmıştır. Evet, Ebu Leheb'in Efendimiz'e düşmanlığının sebeplerine değinmiş olduk. Peki bu sebeplerle kendisi ne gibi düşmanlıklar yapmış, hangi kötülüklere imza atmıştı? Ebu Leheb'in düşmanca davranışları daha tebliğin ilk aşamasından itibaren başlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ faaliyetlerine başlayacağında ilk olarak aile yakınlarına derdini anlattı. En yakın akrabalarını uyar ayetinin yönlendirmesiyle yapılan iki farklı toplantıyı Ebu Leheb sabote etmiş ve düşmanca icraatlerine böylece başlamıştı. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkıp insanları orada topladı. Ey Fihr oğulları, ey Adi oğulları diye Kureyş'in bütün kollarına nida etmeye başladı. Nihayet hepsi toplandılar. Onlardan biri eğer oraya çıkamayacak durumdaysa bile ne olduğunu öğrenmesi için yerine bir elçi gönderdi. Kureyş'le birlikte Ebu Leheb de geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne dersiniz? Size şu vadide bir takım düşman süvarilerinin olduğunu ve üzerinize baskın yapmak istediklerini haber versem beni tasdik eder misiniz diye sordu. Onlar da evet inanırız. Zira her zaman senin doğrudan başka bir şey söylemediğini gördük dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ben şiddetli bir azabın öncesinde size gönderilen bir uyarıcıyım dedi. Ebu Leheb hemen tebben leke dedi. Yani bu haşa sana yazıklar olsun, kahrolasın demek. Ardından da ekledi. Bizi bunun için mi topladın? Efendimiz açıktan tebliğine başlamışken ve insanların hiçbirisi kendisini o esnada yalanlamazken belki de oluşan bu makuliyet ortamında insanlar Efendimizin davetini kabul edebilecek. Ebu Leheb'in bu sabotajı ortamdaki tüm havayı bozmuştu. Çünkü Ebu Leheb herhangi birisi değil, Efendimizin amcasıydı. Yani aileden birisiydi. Böylece oraya toplanan insanlarda amcası bile muhalefet ediyor. Biz niye dikkate alalım ki? Düşüncesinin doğması son derece muhtemeldi. Ebu Leheb'in yaptıkları bunlarla sınırlı değil elbette. O panayır panayır gezip farklı bölgelerden ticaret ve hac amacıyla Mekke'ye gelen insanlara İslam'ı anlatmaya çalışan Allah Resulü'nü yalanlıyordu. Ona inanmayın, ben onun amcasıyım, yalan söylüyor diye Efendimizin ardı sıra dolaşıyor ve bu yaptığı davranışla da kısmen etkili olmayı başarıyordu. Kendi kabilesinin insanlarının, hatta öz amcasının bile desteklemediği birisinin ardından gitmek de zaten hakikat arayışında olmayan insanlar için mantıklı olmuyordu. Ebu Leheb de insanların zihnine bu şeytani tohumları saçıyor ve böylece ahiretteki azabını katmerliyordu. Artık hayatın her alanında Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem zorluk çıkarmaya çalışan bir kötülük makinesine dönüşmüş oldu Ebu Leheb. Eşi de bu yoldaki en büyük destekçisi. İnsanlığın iftar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem evinin önüne pislikler döküp geçeceği yolları dikenlerle doldurur hale geldiler. Efendimizin kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm validemizle İslam öncesi dönemde nişanladıkları oğullarının nişanlarını bozdular. Güya Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem yüzüstü bırakacaklardı. Kötülükte öyle bir seviyeye geldiler ki Efendimizin küçük oğlu Abdullah'ın vefatından sonra İbni Kesir'in tabiriyle zil takıp oynadı Ebu Leheb. Normalde cahili asebiyet anlayışına göre yeğenini acısını paylaşması gerekirken sevincinden ne yapacağını bilememiş olması o çok bağlı olduğu toplumsal değerlerine de aykırı ama Ebu Leheb bir kere gayyaya yuvarlanmaya başlamış artık. Onu ne durdurabilir ki? Cahiliye toplumundan çıkmış olsa bile güzel sayılabilecek hasletlerden nasipsiz kalmış oldu böylece. Anarşi ve kanunsuzluğun yaygın olduğu o dönem Arabistan'ında bir kişinin can, mal ve şeref güvenliği için kabile bağından başka bir güvencesi yok. Bu sebeple sıla-i rahim temel ahlaki unsurlardandı ve vacibül ihtiramdı. Yani akrabalık bağlarına hürmet etmek o toplumun en temel dinamiklerinden. Bunu kesmek ise en büyük ayıp sayılan şeylerden. Fakat Ebu Leheb bu ayıbı da gözünü kırpmadan işledi. Hem de sadece yeğeni Allah Resulüne karşı da değil, tüm kabilesine karşı. Suyuti, Ebu Leheb'in boykot kararının mimarlarından olduğunu söyler. Bu bilginin doğruluğuna emin olamasak da kendisinin Şi'bi Ebu Talip günlerinde tüm Haşimoğulları toplamıştı. topluca Mekke'nin dışına sürülüp de onlara yiyecek verilmediğinde müşriklerle hareket ettiğini biliyoruz. Değil akrabalarına destek olmak, o bölgeye yiyecek götürmek isteyen bazı tüccarlara engel olmuş, hatta Haşimoğullarının piyasadan çekilmesini fırsat vererek malına mal katmanın derdine düşmüştü. İşte tüm bu kötülüklerin sahibi olan Ebu Leheb henüz yaşarken hakkında sure inen tek insan olarak Kur'an-ı Kerim'de yer aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ keseb. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. Seyaslâ nâran zâte leheb. O bir alevli ateşe girecektir. Ve emra'atuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Tüm dünyayı aydınlatacak kuvvetteki ışık kaynağının bu kadar yanında yer alıp da ondan bu kadar uzak kalmak ne acı bir akıbet. Ebu Leheb'in nübüvvet sonrası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile arasındaki ilişkilerin iyileştiği kısa bir zaman dilimi de yaşandı. Ebu Talib'in vefatı sonrasında Haşimoğullarının liderliğine geçen Ebu Leheb, kız kardeşlerinin de ısrarıyla Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem himayesi altına almıştı. Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in arka arkaya vefatları sonrası Mekke'deki kıskaç gittikçe daralırken gelen bu destek aslında çok kıymetliydi. Ebu Leheb Efendimiz'i himaye etmede son derece dikkatli davranıyordu. Aslında bu himaye o dönemin kültürü gereği Ebu Leheb için bir cins mecburiyetti de. Fakat ne yazık ki bu himaye durumu uzun sürmedi. Ebu Leheb'in bu gidişle din değiştireceğinden endişelenen müşrik ileri gelenleri atalarına bağlılığı üzerinden yaklaşarak onun yeğeni üzerindeki himayesini kaldırmasını sağladılar. Onu babasının akıbetini yeğenine sorması için kışkırttılar. Babası Abdülmuttalib'in akıbetiyle ilgili sorusuna yeğeninin yani Efendimizin kim Abdülmuttalib'in öldüğü inanç üzere ölürse ateşe girecektir cevabından rahatsız oldu ve hayır vallahi sen Abdülmuttalib'in ateşte olduğunu söyledikçe sana düşman olmaya devam edeceğim dedi ve onun üzerindeki himayesini kaldırdı. Bu rivayet aslında sahih hadis kitaplarında geçmiyor ve Efendimizin atalarının ehli necat olduğuna dair rivayetler de var. Diğer yandan Ebu Leheb'in himayeyi kaldırmadaki tek bahanesi de bu değil. Belki de asıl bahane Efendimizin Ebu Leheb'in çok sevdiği ve bağlandığı Uzza gibi putları yalanlamaya devam etmesiydi. Sonuçta himayenin kaldırılmasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumsal olarak da himayesiz kalmış oldu. Böylece Mekke'de yaşamak daha da zorlaşmış, mübarek şahsına karşı her gün sözlü ve fiili saldırılar yaşanmaya başlamıştı. Bunun sonucunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir yurt arayışına girmek zorunda kaldı. Su akar yatağını bulur demiş atalarımız. Bütün engellemelere rağmen Allah Resulü ve Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler ve orada özgür bir ortamda dinlerini yaşama imkanı buldular. Aradan biraz zaman geçince müşriklerle Bedir Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Bu savaş için müşriklerin topladığı orduya Ebu Leheb dahil olmadı. Yerine kendisine borcu olan As bin Hişam'ı borçlarına karşılık olarak gönderdi. Kavmi için hayat memat meselesi olarak görülen bir savaşa katılmayıp bunu borcunu tahsil için bir araç olarak düşünmesi de ahlaki seviyesi hakkında bir fikir veriyordur herhalde. Derken Bedir Savaşı müşrikler için büyük bir bozgun oldu. Mekke'nin önde gelen isimlerinin pek çoğu öldürüldü. Rivayetlere göre bu duruma çok üzülen Ebu Leheb Adese hastalığına yakalandı. Adese hastalığı bugünkü çiçek hastalığına benzeyen ve o günlerde veba gibi tehlikeli kabul edilip kendisinden kaçılan bir hastalık. Bu yüzden hiç kimse yanına bile yanaşmadı ve kendi başına acılar içinde vefat etti. Öyle ki oğulları cenazesini kaldırmak için Sudanlı köleler tuttular ve kendisini bir kuyuya atıp üzerini taşlarla kapattılar. Ne malı mülkü, ne evlatları, ne de makamı, mansıbı koruyabildi onu. Hem dünyada yenilmiş hem de ahiretini yitirmiş olarak hayatını kaybetti. Bize de onun hikayesinden bu kadar sabit fikirli olup inat ve taassupla hakikate karşı kulaklarını tıkamanın ve kibrin mülayim bir insanı nasıl bir canavara dönüştürdüğünü görmek, bu kötü hasletlerden korunmak için çaba göstermek ve Rabbimize böyle bir akıbetten bizleri muhafaza etmesi için yakarmak kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.